Ayrım 16.
Çocuklarımızı ödüllendirirken bizim için değil, onlar için ödül olanı bulup çıkarmalıyız. Ödüllendirerek yönlendirmenin bir başka yararı da bu ödüllerin geri çekilme olasılığının onları etkileyerek güzellikle eğitim kapısını açmış olmasıdır. Evde üstüne düşeni yapmayınca, derslerine çalışmayıp Toto gibi karne getirince kaybedecek bir şeyleri olmalı. Yalnız burada çok duyarlı ve dikkatli olmalıyız. O kırık not gerçekten dalga geçtiği için mi alındı, yoksa elinden geleni yapıyor da yine başarılı olamıyor mu? Elinden geleni yapan ama yine de başarılı olamayan gence ceza vermek, paylamak, düşene bir darbede bizden gibime geliyor. O çok sevdiği gezilere gidememek, bir pop konserine katılamamak, gönlünce bahçede oynayamamak, sevgili arkadaşına gidip saatlerce çene çalıp müzik dinleyememek, bunları yitirmemek, tam tersine kazanmak için evde katılımcı, okulda da sorumlu davranışlar sergileyecek, kendinden bekleneni yapacaktır. İnandırıcı nedenleri olmadan yaşına yaraşır, zevklerine hak tanımazsak, çocukta da gençte de ne çalışma zevki kalacaktır ne de yapması gerekene bir istek. Anneannem anlatırdı. Çok katı bir annesi varmış. Evlerinde dayak yaşamın doğal bir parçasıymış sanki. O daha küçücük bir kızken en ufak yaramazlıkta pataklanırmış. Hatta annesi ondan şüphelendiğinde bile poposuna iki şaplak atıp gene kim bilir neler yapmışsındır sen dermiş. Durum böyle olunca diye anlatırdı anneannem. Ben de madem öyle de dayak yiyorum böyle de, bari canımın istediği gibi yaramazlıkları yapayım diye düşünür, her türlü muzurluğu yapardım. Öyle ya da böyle ceza vermek gibi bir şey, sosyal yaşam için yapmak istediği şeylere öyle ya da böyle izin vermemek. Oysa bu sosyal istekleri görevleriyle bütünleştirerek verirsek, her şeyden önce hep almanın bencillik olduğunu, insanların elde etmek istedikleri için çaba sarf etmeleri gerektiğini, her şeyin bir bedeli olduğunu, verileni hak etme kavramını ona öğretebilmiş olacağız. Hayatta başarılı olmaları için çok gerekli bir ders bu. Özgürlüğü hak etme fırsatı verilmeli. Uygar ülkelerin aklı başında gençlerine bakıyoruz. Yüzeysel açıdan gözlenince son derece özgürler. İstedikleri gibi girip çıkıyorlar. Ama işin bir de öbür yanı var. Bu özgürlükleri hak ediyorlar. Daha doğrusu hak etmelerine fırsat veriliyor. O ülkelerin gençleri hiçbir işi yüksünmeden yapıyor, para kazanıyorlar. Çünkü çalışmalarına izin veriliyor, teşvik ediliyorlar. Yaz aylarında restoranlarda, bürolarda, yazlıklarda çalışanların çoğu öğrenci. Kazandıkları parayı biriktirip ya başka bir ülkeye dil kursuna gidiyorlar ya da üniversite masraflarının büyük bir bölümünü karşılıyorlar. Harçlık yapıp gezip eğlenmek için kullanıyorlar. Böylece para kazanmanın ne demek olduğunu öğreniyor, o zaman da tutumları ona göre oluyor. Ailelerine karşı daha anlayışlı, isteklerinde gerçekçi oluyorlar. Ama bütün bunlardan haberi olmayan biri doğal olarak bencilce davranacaktır. Hiçbir emek vermeden, hiçbir katkıda bulunmadan sürekli her şeyi isteyecektir. Ve hayata atıldığında da fena halde tokadı yiyecektir. Peki nasıl oluyor da o ülkelerin gençleri hem çalışıyor, hem okuyor, hem de gezip tozuyorlar? Görev duygusu ve sorumluluk çok küçük yaşta veriliyor da ondan. Evde iş bölümü yapılıyor. Herkesin bir görevi var. Katılımcılık ve paylaşma öğretiliyor. Örneğin çocuklar köpeğe bakıyor, bahçedeki yaprakları süpürüyor, kendi odalarını topluyor, bulaşık yıkıyorlar. Buna karşılık görevlerini tamamlayınca istediklerini yapmakta özgürler. Spor yapıyor, oyun oynuyor, sinemaya, arkadaşa rahatça gidiyorlar. Görevini yapmayan bu haklardan mahrum ediliyor. Böylece o küçücük yaşında görevini yerine getirmek ve karşılığında eğlenceyi hak etmek kavramı yerleşiyor. Ödevin bittiyse ve köpeğin suyunu değiştirdiysen arkadaşına gidebilirsin deniyor ona. Evi toplama sırası sendeydi. Bunu yapınca sinemaya gidebilirsin diye uyarılıyor. Ama bunları yaparken duyarlı davranılıyor. Amaç çocuğu eğitmek, ona angarya yüklemek değil. Bir de tersini düşünelim. Ona hiçbir şey yaptırmaz, her şeyi biz yaparsak ve bu yıllarca böyle sürüp giderse, çalışmaya alışmadığı için en ufak bir iş istendiğinde üşenip aman anne diye söylenecektir. Ona keyif verecek, yaşına uygun sosyal etkinliklere katılmasına izin vermezsek, evin içinde oflayıp poflayıp canının sıkıldığından söz ederek dolanıp duracaktır. Yaptığı işlerin karşılığında bir ödül alamayınca da bir süre sonra bu yaptıkları ona anlamsız ve sıkıcı gelecektir. Her insan çabasının karşılığını almak ister. Emeğinin karşılığını alan çalışma zevkinin ne olduğunu öğrenir. Çalışma zevki ve boş zamanları değerlendirme ancak onların sosyal yaşamlarını zenginleştirmelerine izin vermekle gerçekleşebilir. Bir işte çalışmalarına, sanatla ilgilenmelerine, eğlenmelerine hak tanıyarak olur. Tüm bunlara bir de görevlerini yaparak istediklerini hak etme koşulunu ekledik mi, bakın çocuğumuza ve gencimize iç güç hanesine yazabilecekleri neler kazandırmış olacağız. Çalışma zevki, görev bilinci, sorumluluk duygusu, sanat ve kültürle uğraşmanın getirdiği ruh zenginliği, olumlu insan ilişkileri, insan sevgisi, görgü, deneyim, kendine güven, küçük küçük dikkatler, duyarlılıklar, küçük küçük sözcükler, davranışlar nerelere kadar uzanabiliyor? Ve sözü yine gençlerimize bırakalım. Bakalım neler diyorlar, neler düşünüyorlar. Benim de özel hayatım var. Pek çok gençle aynı sorunu paylaştığımı sanıyorum. Ailem beni bir birey olarak kabul etmiyor. Benim de zevklerim, üzüntülerim, sevinçlerim, yaşam tarzım ve en önemlisi özel hayatım olduğunu kabul etmek istemiyorlar. Odamı bile kendi zevklerine göre döşemek istiyorlar. Özel bir telefon istedim odama. Paralele bile razıyım. Ama onlar bizim yanımızda konuş dediler. Benim de özel hayatım var dedim. Babam, annenle benim özel hayatımız olabilir. Sizlerin olamaz dedi. Üstelik sosyal yaşamıma da karşı çıkıyorlar. Daha doğrusu homurdana homurdana izin veriyorlar. İnsanda istek kalmıyor. Sinema, tiyatro gibi yerler... Reise, film biter bitmez eve gel diye gönderiyorlar. 5 dakika geç kalsam yine homurtular başlıyor. Ve babamın en çok kullandığı kelimeler olan o yok bu yok gibi sözlerle devam ediyor. Bir arkadaşımla buluşup sohbet edeceğiz, çay içeceğiz. Annem sadece yarım saat, bir saat izin veriyor. Yol 20 dakika, git gel 40 dakika. Bana ne kaldı? Bir saat senin neyine yetmeyecek, ne konuşacaksınız bu kadar, zaten canın sıkılır senin diyerek beni 10 dakikalık bir ziyaret için yollara düşürüyor. Oysa verse şöyle bir 3 saat, 2 saat doya doya arkadaşınla otur dese, senin iyiliğin için deyip neredeyse elime ayağıma zincir vuracaklar. Ben yay burcuyum, maceracı, yenilikçi, özgürlüğüne düşkün. Onlara yaranmak için ütü bile yaptım. Ev işlerinden nefret ederim. Ama isteklerimin cevabı hep hayır oldu. Neden diyorum? Bir açıklama, bir sebep istiyorum. Dönüp gidiyorlar. Ben nedenini biliyorum. Neden yok. Sadece dizginleri bırakmak istemiyorlar. Özgürlüğün tadını alırsam hep isterim diye düşünüyorlar. Konuşmaya çalıştım. Babam fırsat bile vermeden savunmaya başladı. Benim düşüncelerim yanlıştı. Oysa beni dinlememişti bile. Ben küçüktüm. Onun tecrübeleri vardı. Oysa ben kendi tecrübemi kendim yaşamak isterim. Herhalde ileride çocuklarıma bunlar benim babamın tecrübeleri diyeceğim. Bana destek olsalar bir denesem her düşüş bir deneyimdir. Düşmeme bile izin vermiyorlar ki. Çalışmak, gerçek bir işte kendi paramı kazanmak istedim. Hamburgercide ya da turistik eşya satan bir yerde çalışacaktım. İmkanlar uygundu. Annemin tanıdığı bir yerdi. Ama babam karşı çıktı. Ona göre benim çalışabileceğim yegane yer onun dükkanıydı. Ben insanları, onlarla iletişim kurmayı seven biriyim. Babamın dükkanıysa siyah duvarları, sigara içen işçileri, yağlı makinalarıyla tam bir zindan benim için. Güneşten ve insanlardan uzak bir siyah cehennem. Annem benim ev işi yapmamı istiyor. Oysa ben ev işini sevmiyorum. Annem onun deyişiyle benim orada burada sürtmemi istemiyor. Oysa onun sürtmek dediği temiz hava almak ve başımı dinlemek amacıyla güzel vitrinlerle dolu bir yolda ufak bir yürüyüş yapmak. Ben gülmeyi seven ve kendini neşelendirmek için hep iyi şeyler düşünmeye çalışan biriyim. Sayenizde ve önerinize uyarak olumsuz düşüncelerden kaçmaya çalışıyorum. Ama insanın ailesinden kaçması zor. Evet, sanırım tahmin ettiniz. Benim annem de babam da somurtkanın teki. Beni en çok üzen de bu. Çok seyrek gülüyorlar ve iyice hantallaştılar. Hiçbir yere gitmek istemiyorlar. Hiçbir etkinliğe katılmıyorlar. Neyse ki ben onların yanında bile neşemi korumayı başarabiliyorum. Yine de onlar benim için dünyanın en iyi anne babası. Çünkü en çok onları seviyorum. Umarım bu kitabınız anne babaları üzmeden ve kızdırmadan uyarmayı başarır. Ah sevgili gençlere, ben de bütün kalbimle anne babaları üzmeden ve kızdırmadan bu işi başarabilmeyi öyle çok istiyorum ki. Girişimlerine engel değil destek olalım. Gelelim uzmanlarla gençlerin birleştiği üçüncü noktaya. Gençlerimiz girişimlerde bulunmayı ve bağımsız davranmayı öğrenmek istiyorlar. Uzmanlar girişimciliği desteklemediğimiz ve gençlere bağımsız davranmayı öğretmediğimizi söylüyorlar. Ve böylece üçüncü kez uzmanların önerileriyle gençlerin dilekleri birleşiyor. Gençlerimiz hayat hakkındaki bazı gerçekleri kendileri yaşayarak öğrenmek istiyorlar. Çalışmak, para kazanmak, insanları tanımak. Bunları kendi başlarına yapmak, kendilerini denemek, sıkıştıklarında bize ve deneyimlerimize başvurmak. Ve tüm bunların gerçekleşebilmesi için bizden hoşgörü bekliyorlar. Ve sanki bizlere seslenerek şöyle diyorlar. Bırak önce ben bir kendimi deneyeyim. Yapabileceğimi yapayım. Bir noktada tıkanıp kalırsam sana gelirim. Sen bana o zaman yardım et. Ama ne olursa olsun iş başından yasaklanıp önümü kesme ya da ilk hatamda bunu yüzüme vurma durumunda cesaretimi yitirmeme neden olma. Bırak yapabildiğimi yapayım ve bırak rahatça sana gelip şunu şunu yanlış yaptım, bana doğrusunu göster diyebileyim diyorlar. İşte yaptığı çalışma sonucu başarı elde eden, bunu kendi başına yapabilmenin kıvancını yaşayan bir genç. Aşama yaptığını hissedip güçlenmiş bir genç insan. Anne ve babama bir şey için teşekkür etmek istiyorum. İsterseniz şöyle anlatayım. Ben bir reklam şirketinde çalışıyorum. Bir ürünün tanıtımı vardı ve tatil yörelerini bir ay boyunca gezecektik. Önce annemle konuştum. İlk duyduğu an telaşlandı ama sonra kabul etti. Öyle sevindim ki anlatamam. Aslında annem hala çelişkiler içindeydi. Ama bir kere izin vermişti, gidecektim. Annem izin verdiği için babam da burun kıvırarak kabul etti. Ve yolculuğa Marmaris'ten başladık. Ege ve Akdeniz'deki tatil yörelerini gezdik. Bir yandan çalışıyor, bir yandan da tatil yapıyordum. Anne ve babam yoktu yanımda ve ben kendi ayaklarım üstünde durmak zorundaydım. Bir yığın problem yaşadık. Pek çok sorunla karşı karşıya geldik. Bazen parasız bile kaldık ama asla yılmadık ve çareler ürettik. Ve gördük ki çareler tükenmiyor. Bu bir aylık iş gezisinin kişiliğim üzerinde çok olumlu etkisi oldu. Artık daha cesur, daha atılganım. Sevgili anne babalar, çocuklarınızın biraz yalnız kalmalarına izin verin. Bir fırsat çıkarsa onlara izin verin. Çünkü sizler her zaman bizim başımızda olmayacaksınız. Bırakın çocuklarınız hayatın zorluklarını da yaşasınlar. Ve biliyor musunuz ki o zaman yaşamın güzel olduğunu da anlayacaklardır. Ben bunu yaşadım. Birçok zorlukla karşılaştık. Ama neyi keşfettim biliyor musunuz? Yaşamak çok güzel. Tüm zorluklara, sorunlara karşın yine de güzel. Belki de yaşama anlam katan bu sorunlardır. Ne dersiniz? İşte bu yüzden teşekkür etmek istiyorum annemle babama. Bana bu şansı tanıdıkları için binlerce teşekkürler. Unutmadan bir şey daha yazmak istiyorum. Son gittiğimiz yer Antalya'ydı. Antalya'dan İstanbul'a tek başıma geldim ve garajdan bir taksi tutup eve ulaştım. Annem ne dedi biliyor musunuz? Ben bu yaşımda o kadar uzun yolculuk yapmaya ve taksiye tek başıma binmeye çekinirim. Aslında annem buna çok sevinmişti. Hissediyordum bunu ama nedense dışa vurmuyordu. Bizler çalışma konusunda nedense çekingeniz. Sanki çocuğumuzun çalışması, para kazanması ayıp. Oysa çalışmak dünyanın en güzel şeyi. Para kazanmak da öyle. Emeğin değerini, paranın nasıl kazanıldığını bilmek bir olgunluk veriyor insana. Dünyadan haberi olmayan prenseslerle beyaz atlı prensler değil, ayakları yere basan gençler olmalı bizim çocuklarımız. Ve bu konuda bizler önderlik etmeliyiz. Ayıplamak, çalışmayı küçümsemek yerine onları girişimlerinde desteklemeliyiz. Bağımsız davranabilmeleri için fırsatlar yaratmalıyız. Örneğin hep düşünmüşümdür. Ortaokul ve lise çağlarındaki gençlerimiz, tabii eğer kendileri istiyorlarsa, ufak tefek işlerde çalışıp harçlıklarını çıkarsalar fena mı olur diye. Çarşıda alınacak öyle güzel şeyler var ki, rengarenk kazaklar, kotlar, spor ayakkabılar, hele de o kırtasiye dükkanları sanki bir başka alem. Renkli dosyalar, çeşit çeşit kalemler, defterler, ilginç not defterleri, kalem kutuları. Bugünkü ortamda bizler çocuklarımızın gerekli ihtiyaçlarını ancak karşılayabiliyoruz. Onlarsa bu saydıklarıma bayılıyorlar. Gençlerimize çalışma ve fazladan para kazanma ortamı hazırlarsak bu yararlı bir girişim olmaz mı? Bir yandan para kazanmanın ne olduğunu öğrenseler, diğer yandan kendi paralarıyla canlarının istediği bir şeyi alabilmenin keyfini yaşasalar. Üniversiteli gençlerimiz yeni yeni çalışmaya başladılar. Ders programına göre kimi kışın, kimi de yazın, tatilde tüm zorluklara karşın çalışıyorlar. Zorluk derken öğrencinin çalışabilmesi için özellikle bu konu düşünülerek hazırlanmış koşullar ne yazık ki henüz yok bizde. Oysa başka ülkelerde üniversite programları sanki lisenin uzantısıymış gibi değil, çok daha esnek hazırlanıyor. Ve böylece öğrenci ders saatlerini bir ölçüde kendi programına göre düzenleyebiliyor. Örneğin derslerini sabah saatlerinde topluyor. Böylece öğleden sonraya konmuş bir tek ders için tüm gününü vermek zorunda kalmıyor. Part-time iş alabiliyor. Sabah üniversiteye, öğleden sonra işine gidebiliyor. Zor ama zoru başarmak isteyenlere bir olanak tanınıyor en azından. İş arayanlar için üniversitenin belli bir yerine ilanlar asılıyor. Okul öğrencilerin iş bulmasına yardımcı oluyor. Hoş bizde de bazı üniversitelerde bu tür uygulamalar başladı ama yeterince yaygın değil. Gençlerimiz kapıları zorluyorlar. Kimi gece okula gidip gündüz çalışıyor. Kimi bazı derslere girmeyip arkadaşlarından aldığı notlarla idare ederek part-time işini sürdürüyor. Dilediğimiz öğrencinin çalışmak isteyebileceği göz önüne alınıp daha esnek ders programlarının düzenlenmesi olmalı. Ama benim değinmek istediğim, orta lise çağlarında da onlara çalışma ve para kazanma olanaklarının yaratılması. Buradaki kazanç, dolgun bir harçlığın çok ötesinde. Onlara izin verip çalışma alanları yaratırsak, çok daha genç yaşta bağımsız ve girişimci olmayı öğrenecek, olgunluk kazanacaklar. Aslında gençlerimiz bu konuda istekliler. Bu fikri kabullenmesi gereken onlar değil bizleriz. Hepimizin yaşamında yetişemediği ama yapılması gerekli işler var. Hemen aklıma geliveren, görmekte zorlanan dedeye günlük gazetenin okunması, seyahate çıkmış komşunun çiçeklerinin sulanması, varsa kedisi ya da köpeğine bakılması, mektuplarının saklanması, yaşlı birinin faturalarının ödenmesi, evinde devamlı yardımcı olmayan bir tanıdığın çay davetinde servis yapıp bulaşıklarının yıkanması, bir çocuğa ders verilmesi, tozlu arabaların temizlenmesi, akşam yemeğine çıkan tanıdık bir çiftin bebeğinin beklenmesi, daktilo bilenin yazılması gerekli mektup ya da yazıları daktiloya çekmesi, ehliyeti olanın havaalanına gidecek bir tanıdığı götürüp bırakması, sonra arabasını getirip evin önüne park etmesi, gezi sonunda da yine havaalanına giderek karşılaması. Bu çizgide düşünürsek neler var neler. Ama biz ne yapıyoruz? Sabiha teyzenin çiçeklerini suladın diye para alacak halin yok herhalde. Senin fiziğin kuvvetli. Arada sırada Ayten teyzenin oğluna bir iki şey gösteriversen ne olur yani? Bir de çocuğuna para teklif edilmesini kabul etmemenin yanı sıra bunu hakaret olarak alanlar var. Bütün bu duygularla yetiştirilen çocuk da doğal olarak para kazanmak için çalışmayı istese bile çekindiği için girişimde bulunamıyor. Bu durumu aşabilmek için biz büyükler aramızda anlaşıp çalışmaya hevesli gençlerimize olanaklar yaratmalı ve onları desteklemeliyiz. İşi öneren kişi bedeli ödemekte ısrarlı olmalı. Gençlerimiz henüz ben şu işi şu kadara yaparım diyebilecek durumda değiller. Onun için bizler yardımcı olmalı, bu tür bir iş öneriyorsak kesin bir dille ödeme yapacağımızı bildirmeli, gencimize de emeğinin karşılığını almasında hiçbir sakınca olmadığını açıklamalıyız. Böylece küçük paralar karşılığında bizlerin yetişemediği işler görülecek, gençler de emeklerinin karşılığını aldıklarından çalışmayı sevecek, deneyim kazanmış olacaklardır. Herkes kendi çevresinde bir grup oluşturarak böyle bir karar alırsa, görün çocuklarımız boş zamanlarında nasıl çalışıyorlar. Bakın bir gencimiz ne yazmış. Ben yazı yazmayı çok seviyorum. Arkadaşlarımca güzel olarak nitelendirilen öykülerim ve şiirlerim var. İngilizce bildiğim için rahatlıkla çeviriler de yapabiliyorum. Ama bunların bana en azından parasal açıdan bir yararı yok. Ailemin durumu çok iyi değil ve ben hiç değilse kendi ufak ihtiyaçlarımı karşılayabilmek istiyorum. Bir işe girmemi ailem onaylamıyor. Para kazanmak için elimde bulunan bu fırsatı değerlendirememek de beni kahrediyor. Bu yüzden size danışıyorum. Ne olur bana bir yol gösterin. Hem okuluma devam etmek hem de az da olsa bir şeyler kazanmak için nereye başvurabilirim? Annemle babama seslenmek istiyorum. Neden bir iş yerinde çalışmam sizlere bu kadar itici geliyor? Bu arada sizin Bir Pırıltıdır Yaşamak adlı kitabınızda yazdığınız işlerden hiçbirini beğendiremedim onlara. Zaten komşularla samimi olmadığımız ve sokağımız öyle candan insanlarla dolup taşmadığı için pek çoğunu elemiştim. Sanırım tek şansım kalemim. Başka yolla para kazanabileceğe benzemiyorum. Böylesine olumlu şeyler yapmak isteyen pırıl pırıl bir gence ancak saygı duyulur. Bütün istediği çalışmak, kendi yükünü bir ölçüde kaldırarak aile bütçesine katkıda bulunmak. Bazı aileler çocuklarının şımarıklığından, acımasızca her şeyi istemelerinden yakınırken, bu genç ne güzel bir şey yapmak istiyor ama çalışmasına izin verilmiyor. Kalemiyle para kazanabilmesi ise öyle zor ki, koca koca yazarlar bile evlerini geçindiremiyor, ek işlerde çalışıyorlar. Okullarımızda çalışmak isteyen gençlere yardımcı bürolar yok. Oysa bu o kadar da zor bir şey değil. Gelişmiş ülkelerin üniversitelerinde ve diğer okullarında öğrencilerin iş bulmalarına yardımcı olacak bürolar var. Çalıştıracak insan isteyenler gerekli vasıfları sıralayarak okula başvuruyorlar. Bu başvurular okul tahtasına asılıyor. İşler çocuk bakıcılığından garsonluğa, daktilo yazmaktan bir butikte çalışmaya kadar uzanıyor. Bu arada okul iş yerinin saygınlığını kontrol ediyor. Öte yandan iş arayan genç aynı tahtaya yapabileceği işi belirterek iş aradığını duyuruyor. Tahtadaki ilanlara bakıyor ve kendisine uygun olan varsa başvuruyor. Neden bizim üniversitelerimizde ve liselerimizde böyle bir uygulama yapılmaz? Az önce okuduğumuz mektubun yazarı gibi daha nice genç çalışma isteği ve gereksinimi duyduğu halde hem aile hem de eğitim kuruluşları tarafından adeta kıskaca alınıyor ve çaresizlik içinde çırpınıyor. İnsan çok ama çok üzülüyor. Belki de okulu aracılığıyla bir iş bulabilse o zaman bu gencimiz ailesinden izin alabilecekti. Arada okulu var, çalışacağı yer okul idaresi tarafından da onaylandı diye ailesi daha huzurlu olabilecek ve ona izin verecekti. Çünkü bu izin vermemelerinin gerisinde hep o çocuğumuzu koruma arzusu yatıyor. Bizlerin veliler olarak eğitim kuruluşlarını zorlamamız gerek. Okul toplantılarında bu önerileri dile getirmeli ve çareler aramaya yönelmeliyiz. Gençler için iş bulma bürolarının kurulabilmesi amacıyla yöneticilere başvurmalıyız. Karşımıza uğraşmak istemediği, üşendiği için dudağının kenarında şu zibidilere bak, yeni yeni icatlar çıkarıyorlar. İşimiz başımızdan aşmış zaten dercesine alaylı bir kıvrımla, yönetmelikle başlayarak her türlü engeli sayıp dökecek bir yönetici çıkabilir. İşin peşini bırakmayalım ve daha başka yöneticiler, öğretmenleri bulup onlarla konuşalım. Öyle özveriyle çalışan, daha iyi bir şeyler yapmak, gençlere bir şeyler verebilmek için çırpınan yöneticiler ve öğretmenler var.